Ayrım 54.
İpolit konuyu değiştirmek ister gibi aceleyle, erteliyor, yapamıyor, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Duyduğuma göre siz bu saçmalıkları ona yüksek sesle okumuşsunuz. Gerçekten ipe sapa gelmez sayıklamalar. Ama anlamıyorum, bunları bana karşı silah olarak kullanmak için insan ne derece zalim demeyeceğim, bu bana hakaret olur. Çocukça bir hodbinlik, öç alma kaygısı içinde olmalı. Merak etmeyin, sizin için söylemiyorum. Yazdıklarınızı inkar etmenize üzüldüm İpolit. İçtenlikli yazılardı onlar. Gülünç yanları da ki epeyce vardı. İpolit yüzünü buruşturdu. Acınızla ödenmiştir. İçinizdeki acıyı dile getiriyordunuz. Büyük bir dayanıklılık isterdi bu. Görünüşte ne olursa olsun sizi bunları yazmaya zorlayan soylu bir düşünceniz vardı. Şimdi yemin ederim bunu daha da açıkça görebiliyorum. Sizi eleştirmek aklımdan bile geçmiyor. İnanın buna. O zaman sustuğuma da pişmanım. İpolit kızardı. Prensin ona hoş görünmeye çalışarak avlamaya çalıştığı aklından geçti. Ama yüzüne bakınca içten konuştuğuna inanmak zorunda kaldı. İpolit'in de yüzü ışıklandı. Ama yine de ölmek gerekiyor, dedi. Az kalsın benim gibi biri için, diye ekleyecekti. Sonra, sizin Ganyeçka beni ne diye sıkıştırıyor biliyor musunuz, dedi. Yazılarımı okuyanlardan 3-4 kişinin benden önce öleceğini yumurtlayıverdi geçen gün. Bunun beni avutacağını sanıyor. Ne dersiniz? Haha, şimdilik ölen filan olmadı. Sonra dediği çıksa bile bunun bana ne yararı olur acaba? O herkesi kendi gibi biliyor. Üstelik daha ileri giderek hakarete de kalkıştı. Onurlu bir insan böyle bir durumda sessizce ölmesini bilirmiş. Ben bu işte biraz bencilce davranıyormuşum. Düşünebiliyor musunuz? Prens 18. yüzyılda yaşamış Stepan Glebov'un ölümü üzerine bir şeyler okumuş muydunuz? Dün bir rastlantıyla gözüme ilişti. Hangi Stepan Glebov bu? Petro zamanında kazığa oturtulmuştu. Ha, biliyorum. Dondurucu soğukta kazıklanmış. Kürke sarınarak 15 saatte büyük bir ruh soyluluğu içinde ölmüş. Okumuştum. Neden? Tanrı başkalarına böyle ölümler verir. Ama bize nasip olmaz. Belki siz de benim Glebov gibi ölebileceğim kanısında değilsiniz. Prens utanarak, yok canım, ne ilgisi var, dedi. Yalnız demek istedim ki Glebov'a benzemekten çok, o zaman anladım. Glebov değil de Osterman olacağımı söylemek istiyorsunuz. Prens şaşırdı. Kim bu Osterman? İpolit birden bozuldu. Osterman, diplomat Osterman, şu Petro'nun Osterman'ı. Bir şaşkınlık anı geçti. Prens heceleri uzata uzata, hayır, onu demek istemedim, dedi. Bana kalırsa siz hiçbir zaman Osterman olamazsınız. İpolit kaşlarını çattı. Prens herhalde söylediğini düzeltmek amacıyla, neden bu iddiada olduğumu söyleyeyim mi size, diye başladı. Buna çok şaştığım halde, o zamanın insanlarıyla bugünküler arasında temelden ayrılıklar olduğu kanısındayım ben. Sanki bambaşka bir soydan, başka bir insan türündendirler. O zamanın insanları tek bir çizgi üzerinde ilerleyen bir düşünce sistemine sahiptiler. Şimdi herkes daha sinirli, daha aydın, daha duygulu. Bugünün insanı karmaşık düşünceleriyle daha bir derin. Ama geçen yüzyıllarda olduğu gibi insanın tek bir parçadan ibaret olmasını da önleyen bu nokta işte. Bunu söylemekteki niyetim, anlıyorum, az önce kabul etmediğiniz saflık düşüncesinden dolayı beni avutmaya çalışıyorsunuz. Haha, tam anlamıyla çocuksunuz prens. Gene de hepiniz bana bir dokunuşta kırılıverecek sırça bir fincanmışım gibi davranıyorsunuz. Zarar yok, zarar yok, kızmıyorum ben. Konuşmamız oldukça eğlendirici geçti sanırım. Tam bir çocuksunuz siz prens. Şunu da bilin ki Osterman'dan daha iyi bir şeyler olmak isterim ben. Osterman için dirilmeye değmezdi. Her neyse, görüyorum ki elimi çabuk tutarak bir an önce şu dünyadan göçmem gerekiyor. Yoksa ben de, hadi bırakalım bunları. Hoşça kalın. Peki siz söyleyin bakalım, benim için en iyi ölüm hangisi? Yani her şeyde elden geldiği kadar erdemli kalmak koşuluyla. Hadi söylesenize. Prens hafiften, önümüzden geçin ve mutluluğumuzu bize bağışlayın, dedi. Ha, tahmin ediyordum böyle bir şey söyleyeceğinizi. Sizler de laf ebesi insanlar. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. 6. Varvara Ardalyonovna, Yepanchinlerin köşkünde Belokonskaya'nın beklendiği akşam toplantısı hakkında ağabeyine doğru bilgi vermişti. Belokonska'ya o akşam gerçekten bekleniyordu. Ama Arda Lyonovna bu konuda çok kesin konuşmuştu. Bu ailede her şey herkeste olanın tersine yapıldığı için hazırlıkları da hiç gerekli sayılmayacak telaşlı bir hava taşıyordu. Ancak bütün bunlar artık kuşkulanmak istemeyen Lizaveta Prokofievna'nın sabırsızlığı ve ana baba kalbinin yalnızca sevgili kızlarının mutluluğu için çarpmakta oluşuyla açıklanabilirdi. Kibar çevrede Belokonskaya'nın koruyuculuğuna büyük önem verildiği için ana baba kendisi gitmeden bu işi yoluna koymaya bakıyorlardı. Kibar çevre Aglaya'nın nişanlısını güçlü koca karının eliyle tanırsa bu evlenmede bir tuhaflık varsa bile çok az göze batacaktı. Bütün sorun ana babanın bu işte gerçekten bir tuhaflık bulunup bulunmadığına, varsa bu tuhaflığın derecesine ya da belki hiç olmadığına bir türlü karar verememeleriydi. Aglaya yönünden durum son derece karışık olduğu için bu işte otorite sahibi kimselerin ileri süreceği dostça, içten düşünceler şu anda büyük ölçüde işe yarayacaktı. Bir kere prensi hakkında hiçbir bilgisi olmadığı kibar çevreye %100 sokmak gerekiyordu. Kısacası onu göstermek istiyorlardı. Düzenlenen aile toplantısı resmi olmayacaktı. Aile dostlarından birkaç kişi bekleniyordu, o kadar. Belokonskaya'dan başka son derece önemli büyük birinin sayın eşini de bekliyorlardı. Gençlerden Belokonskaya'nın yanında gelecek Yevgeni Pavlovich'ten başkası da beklenmiyordu. Prens Belokonskaya'nın gelişini 3 gün önce öğrenmişti. Kendisinin davet edilişi ise bir gün öncesine rastlıyordu. Aile üyelerinin telaşlı tavırlarından, hatta onunla kuşkulu bir tavırla konuşmaya çalışmalarından, uyandıracağı etkinin büyük bir ürkeklikle beklendiğini anlamakta gecikmedi. Ama Yepanchinler'de herkes saflığı yüzünden prensin belirtilen bu kuşkulardan habersiz olduğu kanısındaydılar. Bu da üzüntülerini bir kat daha artırıyordu. Aslına bakılırsa prens bu toplantıya gerçekten de hiç önem vermiyordu. Onun asıl üstünde durduğu, Aglaya'nın saatten saate hırçınlaşması, yüzünün asılmasıydı. Bu hal onu yiyip bitiriyordu. Yevgeni Pavlovich'in de beklendiğini duyunca çok sevindi. Onunla çoktandır görüşmek istediğini söyledi. Bu sözleri nedense hoş karşılanmadı. Aglaya öfkeyle odadan çıktı ve ancak geç vakit prens gitmek üzereyken döndü. Uğurlarken, "Yarın akşama kadar bize gelmemenizi isterdim," dedi. "Şu şey, konuklar toplanınca gelirsiniz. Yarın akşam toplantımız olduğunu biliyorsunuz herhalde." Aglaya sabırsız ve aşırı bir sertlikle konuşuyordu. Toplantıdan ilk olarak söz açıyordu. Konuklar konusundan hoşlanmadığı herkesin dikkatini çekmişti. Bu yüzden annesi ve babasıyla kavga çıkarmaya can atıyor ama gururu ve utangaçlığı bu konuya yanaşmasına engel oluyordu. Prens Aglaya'nın de onun hesabına korktuğunu ve bunu açıklamak istemediğini hemen anladı. Birdenbire kendisi de korktu. "Evet, ben de çağrıldım." Aglaya'nın söze devam etmekte zorluk çektiği belliydi. Birdenbire nedenini kendi de anlamadan önleyemediği bir öfkeye kapıldı. "Sizinle herhangi bir konuda ciddi olarak konuşmak mümkün değil mi? Hiç olmazsa hayatta bir kerecik olsun." "Prens, sizi dinliyorum," diye mırıldandı. Aglaya yeniden bir süre sustuktan sonra belli olan bir isteksizlikle "Bu konuyu onların yanında tartışmak istemezdim," diye başladı. "Bazı konulardaki tutumlarını akıl erdirmek mümkün değil. Mamanın bazı yöntemleri beni her zaman iğrendirmiştir. Babamın bizim aile işlerinde pek adı geçmediği için onun üzerinde durmuyorum. Maman aslında çok soylu bir kadındır. Herhangi sıradan bir öneri karşısında tutumu görülecek şeydir. Ama şu Mendebura tapıyor. Kötü bir koca karı bu Belokonskaya. Kişilikçe de kötü. Ama son derece zeki ve hepsini avucunun içine almasını biliyor. Yaptığımız alçaklık değil de ne? Hem de gülünç mü gülünç? Biz her zaman orta, hem de düşünülebilecek en orta sınıfa bağlı bir aileydik. Ablalarım da dahil hepimizin aklını çelen hep şu Prens S.C. oldu. Yevgeni Pavlovich'in gelişine ne diye sevindiniz o kadar? Bakın Aglaya, siz yarınki toplantıda benim çam devirmemden korkuyorsunuz. Bana öyle geliyor. Aglaya kızardı. Sizin adınıza mı korkuyorum? Utanılır duruma düşmenizden bana ne? Hem böyle çirkin sözcükleri nasıl kullanabiliyorsunuz? Çam devirmek de ne oluyormuş? Çirkin, adi bir deyim. Okullu ağzı. Okullu ağzı ya, kaba. Ama siz sanırım yarın da bu ağızla konuşmaya niyetlisiniz. Evde sözlüğe bakarak bu sözlerden toparlamaya çalışın bari. İyi bir etki yaratırsınız. Bereket salona güzel girmeyi beceriyorsunuz. Bunu nereden öğrendiniz acaba? Herkesin gözü üstünüzdeyken bir fincan çay alıp içebilir misiniz? Yaparım sanırım. Yazık, epey eğlenecektim. Hiç olmazsa salondaki şu çini vazoyu kırın. Pahalı bir armağandır. Ne olur kırın da annemi deliye döndürün. Salonda herkesin yanında ağlar. Size özgü bir davranış olur bu. Kırın ne olur. Mümkün olduğu kadar da yakınına oturmaya bakın. Tam tersine, elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışacağım. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Demek büyük davranışlarda bulunmaya pek niyetiniz yok. Ama bahse girerim, siz gene de bir kolayını bulursunuz. Ciddi, bilimsel, yüksek bir konudan söz açarsınız. Çok uygun olur. Ortamını bulmayınca anlamsız kaçar sanırım. Aglaya sonunda dayanamadı. Size ilk ve son olarak söylüyorum. İdam cezasından, Rusya'nın ekonomik durumundan ya da güzelliğin dünyayı kurtaracağından söz edecek olursanız, kuşkusuz çok sevinirim, çok da gülerim. Ama önceden söyleyeyim, ondan sonra da gözüme görünmeyin. Duydunuz mu? Çok ciddi konuşuyorum. Bu kez ciddi konuşuyorum. Aglaya'nın tehdidi gerçekten ciddiydi. Sözlerinde, bakışlarında, prensin şimdiye kadar hiç alışık olmadığı bambaşka ve kesinlikle şakaya hiç benzemeyen bir ifade vardı. Beni o hale getirdiniz ki artık %100 çenem açılır. Hatta belki vazoyu da kırarım. Az önce aklımdan bile geçmezken şimdi her şeyden korkuyorum. Çam devireceğim %100. O halde ağzınızı açmadan sessizce oturmaya bakın. Mümkün olmayacak. Korkumdan konuşmaya başlayacağım. Korkumdan vazoyu da kıracağım. Belki düz yerde düşecek ya da buna benzer bir şeyler yapacağım. Bunlar başıma gelmiş şeylerdir benim. Bütün gece düşümde bunları göreceğim. Ne diye söz ettiniz bunlardan sanki? Aglaya somurttu. Prens. Biliyor musunuz, yarın hiç gelmesem daha iyi olacak, dedi. Hastalığımı bahane ederek kaytarırım. Aglaya ayağıyla yere vurdu, öfkeden sarardı. Söylediğiniz şeye bakın, gelmeyecekmiş. Oysa yalnızca onun için, o da Allah Allah, sizin gibi akılsız biriyle iş yapmak gerçekten zevkli oluyor. Peki peki, geleceğim. Hem de bütün akşam ağzımı açmadan oturacağım, söz veriyorum size. Çok iyi edersiniz. Az önce kaytarmaktan söz ediyordunuz. Böyle lafları da nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? Benimle bu biçimde konuşmaktan zevk mi alıyorsunuz? Yoksa alay olsun diye mi yapıyorsunuz? Bağışlayınız. Bu da okullu ağzı. Bir daha yapmam. Benim için kuşkulandığınızı anlıyorum. Darılmayın sakın. Bu da çok hoşuma gidiyor. Sözlerinizin bir yandan ürkütürken bir yandan da nasıl sevindirdiğini bilemezsiniz. Ama bu anlamsız korkuya hiç aldırdığım yok. Oysa sevinç içimde sonsuza dek kalacak Aglaya. Sizin çocuk oluşunuzu, sevimli, iyi kalpli bir çocuk oluşunuzu severim. Ah Aglaya, ne müthiş olabilirsiniz siz. Aglaya kızacaktı, kızmak da istedi. Ama bir anda hiç beklemediği bir duygu bütün benliğini kapladı. Birden, ileride bir gün bu kabalıklarım yüzünden beni azarlamayacak mısınız? Diye sordu. Nasıl söz o? Hem niye kızardınız? Şimdi de tekrar somurtmaya başladınız Aglaya. Eskiden böyle değildiniz. Ama bunun nedenini biliyorum ben. Susun, susun. Hayır, söylemek daha iyi. Çoktandır söylemek istiyordum zaten. Hatta söyledim de ama tam anlatamadım. İnanmak istemediniz. Aramızda yine birisi var. Aglaya telaşla, susun, susun, susun diye bağırdı. Fransız kolundan sımsıkı yakalayarak ona korkuyla baktı. Tam o sırada Aglaya'yı çağırdılar. Buna sevinmiş gibi prensi bıraktı, kaçtı. Prens bütün geceyi ateşler içinde yanarak geçirdi. Zaten birkaç gecedir bu nöbetler sürekli geliyordu. Yarı dalgın sayıklarken aklına böyle bir nöbetin onu yarın orada da yakalayıvermesi olasılığı geldi. Bunu düşününce her yanının buz kesildiğini hissetti. Bütün gece kendini garip, hiç görmediği bir topluluğun ortasında bir takım anlaşılmaz insanlarla birlikte gördü. Gecenin olayı onun konuşmasıydı. Konuşmaması gerektiği halde boyuna konuşuyor, çevresindekileri bir konuda inandırmaya çalışıyordu. Prens 8 ile 9 arası baş ağrısı, karışık düşünceler ve garip izlenimlerle uyandı. Nedense Rogojin'i görmeyi, onunla uzun bir söyleşiye dalmayı çekti canı. Aslına bakılırsa ne hakkında konuşacağını kendisi de bilmiyordu. Bir aralık nedense Hipolit'e gitmeye niyetlendi. Kalbi bir takım çapraşık duygularla o kadar yüklüydü ki o sabahki bazı olaylar bile onda gereken etkiyi uyandıramamıştı. Olaylardan biri de Lebedev'in ziyaretiydi. Lebedev oldukça erken, saat 9'dan sonra sarhoş sayılabilecek bir halde geldi. Prens son zamanlarda son derece dalgın olduğu halde General Ivolgin onlardan ayrılalı beri Lebedev'in hal ve hareketlerinde tam bir düşkünleşme olduğunu hemen fark etti. Üstü başı yağlı, kirli, kravatı yana kayıktı. Redingotunun yakası yırtılmıştı. Evde kopardığı fırtınalar avludan bile duyuluyordu. Geçenlerde Vera ağlayarak gelip yakınmıştı. Lebedev göğsünü yumruklayarak, kendini bir nedenle suçlayarak garip garip konuşmaya başladı. Çektim, ihanetimin, densizliğimin cezasını çektim. Suratıma tokatı yedim. Tokat mı? Kimden? Sabahın bu saatinde mi? Lebedev alayla gülümsedi. Erken mi? Zamanın ne önemi var ki? Maddi bir ceza için bile olsa. Ama benimki maddi değil, manevi tokat. Lebedev teklifsiz bir tavırla oturdu, anlatmaya başladı. O kadar ipe sapa gelmez şeyler anlatıyordu ki, prens yüzünü buruşturarak çıkmak istedi. Ama birkaç sözden sonra iyice şaşırdı, olduğu yerde taş kesildi. Lebedev önce bir mektuptan söz açmış, Aglaya Ivanovna'nın adı geçmişti. Daha sonra birden prensi suçlamaya başlamıştı. Anlaşıldığına göre prens onu bir davranışıyla gücendirmişti. Sözde başlangıçta bilinen kişiyle, yani Nastasya Filipovna ile ilgili işlerinde ona güvenmiş ama sonradan ilgisini keserek Lebedev'i kendisinden uzaklaştırmıştı. Bunu öylesine küçük düşürerek, adam yerine koymadan yapmıştı ki, son olarak evde yakında meydana gelebilecek değişiklikler hakkındaki masum sorusunu bile sözde pek sert biçimde yanıtsız bırakmıştı. Lebedev sarhoş gözyaşları arasında bu duruma dayanamadığını, Rogojin'den Nastasya Filipovna ile arkadaşından, Varvara Ardalyonovna'dan hem de Aglaya Ivanovna'dan pek çok şey öğrendiğini anlattı. Bütün bunları sevgili biricik kızım Vera'dan öğrenebildiğimi düşünebilir misiniz? Hoş, biricik değil ya. Vera üç kızımdan biri. Ya Lizaveta Prokofyevna'ya büyük bir gizlilikle mektuplar, haberler ileten kimdi? Ona Nastasya Filipovna'nın durumu üzerine bütün ilişkileri hakkında bilgiler yetiştiren kimdi? Kimdi? Kimdi bu bilinmeyen kişi? Sorarım size. Siz mi yaptınız bunu? Sarhoş kasıntılı bir tavırla, elbette, hem de bugün diye yanıt verdi. Saat 9:30'da, daha yarım saat önce. Hayır, 3 çeyrek saat önce. Bu son derece soylu anaya önemli bir olay hakkında bilgi vereceğim haberini yolladım. Mektubumu hizmetçi kız eliyle arka kapıdan gönderdim, kabul etti. Prens kulaklarına inanamayarak sordu. Siz şimdi Lizaveta Prokofyevna'yı mı gördünüz? Şimdi gördüm ve tokatı yedim, manevi tokatı. Mektubu geri yolladı, açmadan yüzüme fırlattı, beni de kapı dışarı etti. Ama yalnız manen, asla maddi olarak değil. Hoş, maddi olmasına da pek az bir şey kalmıştı ama... Hangi açılmamış mektubu fırlattı size? Size söylememiş miydim? Oysa ben söylediğimi sanıyordum. Verilmek üzere bir mektup almıştım. Kimden? Kime verilmek üzere? Lebedev'in anlattıkları güç anlaşılıyordu. Yine de prens kendine göre bir şeyler sezinlemişti. Sözüne ettiği mektup sabah erkenden bir hizmetçi tarafından üstünde yazılı adrese gönderilmek üzere Vera Lebedev'e gelmişti. Önceden olduğu gibi. Tıpkı önceden olduğu gibi bilinen kişiye aynı kimseden geliyordu. Sözünü ettiğim kimselerin biri için ısrarla kişi değişim, biraz da masum, soylu bir general kızıyla bir kamelyayı aynı çizgide saymaya gönlümün bir türlü razı olmamasındandır. Mektup adı A harfiyle başlayan birisinden geliyordu. Prens, nasıl olur dedi. Nastasya Filipovna mı? Saçma. Lebedev gülümseyerek göz kırptı. Ama gerçek bu. Ona değilse de Rogojin'e. Hepsi bir. Bir keresinde adı A ile başlayan kişiden Bay Terentyev'e de mektup gelmişti. Lebedev boyuna daldan dala atlayarak ne dediğini şaşırdığı için prens susarak onun sözü nereye getireceğini beklemeye başladı. Ama işin içinden çıkmak pek kolay değildi. Mektuplar Lebedev mi yoksa Vera eliyle mi gönderiliyordu? Lebedev'in Harogojine, Hanastasia Filipovna, yani hepsi bir dediğine bakılırsa, mektupların, o da gönderilenler yalnız mektuptan ibaretse, Lebedev eliyle yollanmamış olması daha akla yatkındı. Ama bu durumda mektubun nasıl olup da onun eline geçmiş olduğunu açıklamak güçtü. Olsa olsa Lebedev mektubu şöyle ya da böyle Vera'dan çalmış ve herhangi bir amaçla Lizaveta Prokofievna'ya götürmüş olabilirdi. Prensin bütün bunlardan çıkarabildiği sonuç bu olmuştu. Büyük bir telaşla, "Aklınızı mı oynattınız siz?" diye bağırdı. Lebedev oldukça öfkelenerek, "O kadar da değil sayın prensim," dedi. "Gerçi bir hizmette bulunabilmek için bu mektubu doğrudan doğruya size sunmak istemiştim ama, o yana hizmet etmeyi, son derece soylu anneyi durumdan haberli kılmayı daha yararlı saydım. Daha önce de bir kere imzasız bir mektupla böyle bir haber vermiştim. Her şeyden önce demin 8:20 geçe bir randevu alabilmek için bir mektup yazdım. Altını da gizli haberciniz diye imzaladım. Hiç bekletmeden biraz da acele ederek arka kapıdan içeriye olağanüstü soylu ananın huzurunu aldılar. Sonra ötesi belli. Az kaldı dayak yiyecektim. Aşağı yukarı yedim de sayılır. Mektubu suratıma fırlattı. Gözünden kaçmadığına göre bir an alıkoymak istediği halde suratıma fırlatıverdi. Vermek için senin gibisine güveniyorlarsa götür ver dedi. Gücenikti. Yüzüme karşı bunları söylemekten çekinmediğine göre son derece kırılmış olmalıydı. Öfkeli bir yapısı var sağ olsun. Nerede şimdi bu mektup? Hala bende. Buyurun. Lebedev aynı sabah 2 saat sonra kız kardeşine zafer kazanmış bir tavırla gösterdiği Aglaya'nın mektubunu prense uzattı. Bu mektup sizde kalamaz. Ben de size getirdim zaten. Geçici bir ihanetten sonra şimdi tepeden tırnağa kadar bütün varlığımla yeniden hizmetinizdeyim. İngiltere'de, Büyük Britanya'da Thomas More'un dediği gibi kalbimi idam edin ama sakalıma kıymayın. Romalı Papa da mea culpa mea culpa diyor. Dipnot, kusur bende, kusur bende. Prens telaşa kapılmıştı. Bu mektup hemen gönderilmeli. Ben göndereceğim. Acaba daha iyi olmaz mıydı benim pek kibar prensim? Daha iyi olmaz mıydı? Lebedev garip, yılışık hareketlerle yüzünü ezip büzüyor, durduğu yerde iğnelenmiş gibi kıpırdanıp duruyordu. Gözlerini sinsice kırpıştırarak elleriyle bir şeyler işaret ediyor, bir takım hareketler yapıyordu. Prens sertçe, "Ne var?" diye sordu. Lebedev yılışarak sanki bir sır verir gibi, "Önce bir açsaydık," diye fısıldadı. Prens öyle bir öfkeyle kalktı ki Lebedev nereye kaçacağını bilemedi. Ancak kapıya kadar gelince belki bağışlanır diye yeniden beklemeye başladı. "Hey gidi Lebedev, bir insan bu kadar nasıl alçalabilir?"